Ayrım 8, sayfa 76. 4. Delilik ve Toplum. Kyoki to Shakai. La Folio e la Societe. Çeviren Nakamura. Misuzu. Aralık 1970. Sayfa 16-22. 29 Eylül 1970'te Kyoto'daki Fransız-Japon Enstitüsü'nde verilen konferans. Batı'daki düşünce sistemlerinin incelenmesinde geleneksel yöntem bugüne kadar sadece pozitif fenomenlere dikkat edilmesinden ibaretti. Oysa bu son yıllarda etnolojide Levi-Strauss bütün toplumlar veya bütün kültürlerdeki negatif yapıyı gün ışığına çıkarmayı sağlayan bir yöntemi keşfetti. Örneğin, eğer ensest bir kültürde yasaksa, bunun belli türdeki değerlerin olumlanmasından kaynaklanmadığını kanıtladı. Sanki burada bir kültürün kipliğini tanımlayan, deyim yerinde ise kısmen algılanabilen gri veya açık mavi hanelerden oluşan bir satranç tahtası vardır. Düşünce sistemleri tarihin incelenmesine uygulamak istediğim şey bu hanelerin örgüsüdür. Benim için söz konusu olan bir düşünce sisteminde veya bir toplumda doğrulanan ve değer verilen şeyin ne olduğunu bilmek değil, reddedilen ve dışlanan şeyi incelemekti. Etnolojide önceden bilinen bir çalışma yöntemini kullanmakla yetindim. Delilik her zaman dışlanmıştı. Oysa bu son 50 yıl boyunca ileri ülkeler diye adlandırılan ülkelerde etnologlar ve karşılaştırmacı psikiyatrlar ilk olarak ülkelerinde karşılaştıkları deliliğin, örneğin obsesyonel nevroz, paranoya, şizofreni gibi zihin hastalıklarının ilkel denen toplumlarda da olup olmadığını belirlemeye çalıştılar. İkinci olarak bu ilkel toplumların delilere kendi ülkelerinde saptadıkları statüden farklı bir statü atfedip atfetmediklerini öğrenmeye çalıştılar. Kendi toplumlarında deliler dışlanmışken ilkel toplumlar delilere pozitif bir değer yüklemiyorlar mıydı? Örneğin Sibirya veya Kuzey Amerika'daki şamanlar akıl hastası değiller miydi? Üçüncü olarak bazı toplumların bizzat hasta olup olmadıklarını kendilerine sordular. Örneğin Ruth Benedict bütün yerli Kwakitul kabilesinin paranoyak bir karakter taşıdığı sonucunu çıkardı. Bugün ben bu araştırmacıların yönteminin tersi bir yöntem izleyerek konuşmak istiyorum. İlk olarak ilkel toplumlarda delinin statüsünü incelemek istiyorum. İkinci olarak bizim sanayi toplumlarımızda delinin statüsünü belirlemek. Üçüncü olarak da 19. yüzyılda meydana gelmiş değişimin nedeni üzerinde düşünmek. Ve nihayet sonuç olarak delinin içinde bulunduğu konumun modern sanayi toplumunda temelde değişmediğini kanıtlamak istiyorum. Kabaca insan faaliyetlerinin alanı şu dört kategoriye bölünebilir. Çalışma veya ekonomik üretim, cinsellik, aile yani toplumun yeniden üretimi, dil, söz, oyunlar ve bayramlar gibi oyunsal faaliyetler. Oysa bütün toplumlarda diğerlerinden farklı davranışları olan bu dört alanda ortak olarak tanımlanmış kurallara uymayan kişiler, kısacası marjinal bireyler diye adlandırılanlar vardır. Sıradan topluluklarda çalışma ile ilişki cinsiyete ve yaşa göre değişir. Birçok toplumda siyasal ve dini yöneticiler başkalarının çalışmalarını denetleme veya doğaüstü güçle aracı hizmeti görme durumunda kaldıklarında kendileri doğrudan çalışmazlar ve üretim devresine dahil değillerdir. İkinci devre olan toplumsal yeniden üretimin dışında kalan kişiler de vardır. Bekarlar bunun bir örneğini oluşturur ve özellikle din adamları arasında çok sayıda bekar görülür. Öte yandan Kuzey Amerika yerlileri arasında homoseksüellerin ve travestilerin var olduğu da bilinmektedir. Toplumsal yeniden üretimde marjinal bir konum işgal ettiklerini söylemek gerekir. Üçüncü olarak söylemde de kural dışı kişiler vardır. Kullandıkları sözlerin farklı anlamları vardır. Bir peygamber durumunda simgesel anlam taşıyan sözler bir gün gizli hakikatlerini açığa vurabilir. Şairlerin kullandıkları sözler estetik düzlemdedir ve aynı şekilde normlara uymaz. Dördüncü olarak bütün toplumlarda oyunlardan ve bayramlardan dışlanan kişiler vardır. Kimi zaman tehlikeli kabul edildikleri için dışlanmışlardır. Kimi zaman da bir bayramın ta kendisinin nesnesidirler. İbranilerdeki günah keçisi gibi birinin başkalarının suçunu üstlenerek kurban edildiği olur. Dışlanma seremonisi yapılırken halk bir bayram düzenler. Bütün bu durumlarda dışlananlar bir alandan diğerine değişirler. Fakat aynı kişinin bütün alanlardan dışlandığı da olur. Delidir bu. Bütün toplumlarda veya hemen hemen bütün toplumlarda deli her şeyden dışlanır ve duruma göre kendisine dinsel, büyülü, oyunsal veya patolojik bir konum verildiğini görür. Örneğin, ilkel bir Avustralya kabilesinde deli toplum için doğaüstü bir güçle donanmış, korku verici bir varlık olarak kabul edilir. Diğer yandan bazı deliler toplumun kurbanı olurlar. Her durumda bunlar çalışmada, ailede, söylemde ve oyunlarda diğerlerinden farklı davranışları olan kişilerdir. Şimdi anmak istediğim şey, bizim modern sanayi toplumlarımızda da aynı tarzda olmak üzere delilerin sıradan toplumdan eş biçimli bir dışlama sistemiyle dışlanmış olmaları ve kendilerine marjinal bir karakter verildiğini görmeleri olgusudur. İlk olarak çalışma konusunda günümüzde bile bir bireydeki deliliği belirlemek için kullanılan ilk ölçüt bu insanın çalışmaya uygun olmayan biri olduğunu göstermektir. Freud haklı olarak delinin özellikle nevrozlulardan bahsediyordu, ne çalışabilen ne de sevebilen biri olduğunu söyledi. Sevmek fiiline tekrar döneceğim. Fakat Freud'un bu düşüncesinde derin bir tarihsel hakikat vardır. Avrupa'da, Orta Çağ'da delilerin varlığı kabul edilmiş bir şeydi. Kimi zaman sinirleniyorlar, dengesizleşiyorlar veya tembel gözüküyorlardı. Ama orada burada dolanmalarına izin verilmişti. Oysa 17. yüzyıldan itibaren sanayi toplumu oluştu ve artık bu tür kişilerin varlığına izin verilmiyordu. Sanayi toplumunun taleplerine cevap olarak Fransa ve İngiltere'de hemen hemen aynı zamanda delileri kapatmak için büyük kurumlar kuruldu. Buralara sadece deliler konmuyordu. İşsizler, sakatlar, yaşlılar, çalışamayacak durumda olan herkes konuyordu. Tarihçilerin geleneksel bakış açılarına göre 18. yüzyılın sonunda, yani 1793 yılında Fransa'da Pinel delileri zincirlerinden kurtardı ve yaklaşık olarak aynı dönemde bir kuaker olan Tuke bir psikiyatrik hastanesi kurdu. Delilere o zamana kadar suçlu gibi davranıldığı ve Pinel'le Tuke'nin onları ilk kez hasta olarak niteledikleri kabul edilir. Fakat bu bakış açısının yanlış olduğunu söylemek zorundayım. İlk olarak Fransız devriminden önce delilerin suçlu olarak kabul edildikleri doğru değildir. İkinci olarak delilerin önceki konumlarından kurtarıldıklarını düşünmek bir ön yargıdır. Bu ikinci düşünce muhtemelen birincisinden daha büyük bir ön yargı oluşturur. Genel olarak ilkel toplumda olduğu kadar modern toplumda da orta çağda olduğu kadar 20. yüzyılda da delilere evrensel bir konum diye adlandırılabilecek bir şey verilmişti. Tek fark 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bir delinin kapatılmasını isteme hakkının aileye ait olmasıydı. Delileri öncelikle aile dışlıyordu. Oysa 19. yüzyıldan itibaren ailenin bu önceliği adım adım kayboldu ve hekimlere bırakıldı. Bir deliği kapatmak için tıbbi bir belge istendi ve bir kez kapatıldığında deli aile üyesi olarak bütün sorumluluklarından ve bütün haklardan yoksun görüldü. Yurttaşlığı bile kaybediyordu. Yasakla cezalandırılmıştı. Delileri marjinal bir konumla donatmak için hukukun tıp üzerinde zafer kazandığı söylenebilir. İkinci olarak cinselliği ve aile sistemini ilgilendiren konuda dikkat edilmesi gereken bir olgu vardır. 19. yüzyıl başına kadar Avrupa belgeleri incelendiğinde mastürbasyon, eşcinsellik, nemfomani gibi cinsel pratiklerin hiç de psikiyatri ile ilgiliymiş gibi ele alınmadıkları görülür. Bu cinsel anormallikler 19. yüzyılın başından itibaren delilikle özdeşleştirilmiş ve Avrupa burjuva ailesine uyum sağlama yeteneği olmayan bir varlığın gösterdiği hastalıklar olarak kabul edilmiştir. Bailey'nin ilerleyen felci tanımladığı ve bunun Frenge'den kaynaklandığını kanıtladığı dönemden itibaren deliliğin temel nedeninin cinsel anormallikte yattığı düşüncesi onaylandı. Freud, libido düzensizliğini deliliğin bir nedeni veya bir ifadesi olarak kabul ettiğinde bunun etkisi de aynı oldu. Üçüncü olarak delinin dil karşısındaki statüsü Avrupa'da ilginçti. Bir yanda delilerin sözü değersizmiş gibi bir yana atılmıştı ve diğer yandan asla tamamen yok edilmemişti. Bu dile her zaman özel bir önem veriliyordu. Bir örnek alırsak, İlk önce Orta Çağ'dan Rönesans'ın sonuna, aristokratların küçük toplumunda soytarılar vardı. Soytarının bir anlamda deliliğin sözünün kurumlaştırılması olduğu söylenebilir. Ahlak ve siyasetle ilişkide olmadan ve dahası sorumsuzluk örtüsü altında sıradan insanların dile getiremeyecekleri hakikati simgesel biçimde anlatıyordu. İkinci bir örnek alırsak, 19. yüzyıla kadar edebiyat toplumunun ahlakını desteklemek veya insanları eğlendirmek için güçlü bir şekilde kurumlaşmıştı. Oysa günümüzde edebiyatın dili tüm bunlardan tamamen kurtulmuştur ve tamamen anarşik bir hal almıştır. Yani edebiyat ile delilik arasında ilginç bir yakınlık vardır. Edebi dil, gündelik dilin kurallarının zorlaması altında değildir. Örneğin, anlatan nasıl düşündüğü ve hissettiği şeye her zaman sadık kalmak zorunda değilse, edebiyat da sürekli olarak hakikati söylemeyi dayatan katı kurala tabi değildir. Kısacası, siyasetin veya bilimin kelimelerinden farklı olarak edebiyatınkiler gündelik dil karşısında marjinal bir konum işgal eder. Avrupa edebiyatına gelince, edebi dil şu üç evre boyunca özellikle marjinalleşmiştir. 1. 16. yüzyılda Orta Çağ'da olduğundan çok daha marjinalleşti. Destanlar ve şövalye romanları toplum karşısında yıkıcı ve karşı çıkıcıydı. Erasmus'un deliliğe övgüsü, Tasse'nin eseri veya Elizabeth dönemi tiyatrosu buna örnektir. Fransa'da bir delilik edebiyatı bile ortaya çıkmıştır. Bouillon dükü masrafları üstlenerek bir delinin metnini bile bastırmıştı ve Fransızlar bu metni okumaktan memnun oluyorlardı. 2. İkinci dönem 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın başına kadar gider. Delilik edebiyatı olarak Hölderlin ile Blake'in şiirlerinin ve Raymond Roussel'in eserinin çıktığı görülür. Bu sonuncusu seçkin psikiyatr Pierre Janin'den tedavi görmek üzere obsesyonel nevroz nedeniyle akıl hastanesine girmişti ama sonunda intihar etti. Oysa Robert Grille gibi çağdaş bir yazar kendine çıkış noktası olarak Roussel'i aldı. Bu ilk kitabını ona adamış olmasından bile görülür. Robert Grille, Une Régicite, Paris, 1949. Diğer yandan Antonin Artaud şizofrendi. Gerçek üstücülüğün zayıflamasından sonra yeni perspektifler açarak şiir dünyasında bir geçit yaratmış olan odur. Ayrıca edebiyatta yeni alanlar yaratmak için deliliği taklit etmek veya fiilen deli olmak gerektiğini onaylamak için Nietzsche'yi ve Baudelaire'i düşünmek yeter. 3. Günümüzde edebiyatla delilik arasındaki ilişkiye insanlar daha fazla dikkat ediyorlar. Sonunda delilik ve edebiyat gündelik dil karşısında marjinaldir ve genel edebi üretimin sırrını delilik modelinde ararlar. Son olarak bir sanayi toplumunda oyun karşısında delinin bulunduğu durum üzerine düşünelim. Geleneksel Avrupa tiyatrosunda Japonya'nın durumunun da aynı olduğunu sanıyorum. Deli, Orta Çağ'dan 18. yüzyıla kadar merkezi bir rol üstlenmiştir. Deli, seyircileri güldürüyordu. Çünkü o diğer aktörlerin görmedikleri şeyi görüyordu ve onların önünde düğümün çözülüşünü gösteriyordu. Yani o, hakikati ustalıkla ortaya çıkaran bir varlıktır. Shakespeare'in Kral Lear'ı iyi bir örnektir. Kral Lear, kendi fantazmının kurbanıdır ama aynı zamanda hakikati anlatan biridir. Başka deyişle, tiyatroda deli, diğer aktör ve seyircilerin bilincinde olmadıkları hakikati bedeniyle ifade eden şahsiyettir. Hakikatin ortaya çıktığı şahsiyettir. Bununla birlikte Orta Çağ'da çok fazla bayram vardı ama bunlar arasında biri dini değildi. Delilik bayramı diye adlandırılanı. Bu bayramda toplumsal ve geleneksel roller tamamen ters yüz edilmişti. Yoksul biri zengin rolü oynuyordu. Zayıf, güçlü rolü. Cinsiyetler tersine dönmüştü. Cinsel yasaklar ortadan kalkmıştı. Bu bayram vesilesiyle fakir fukaranın piskoposa veya belediye başkanına diledikleri şeyi söyleme hakları vardı. Genellikle de bunlar hakaretti. Kısacası bu bayramda bütün toplumsal, dil bilimsel, ailevi kurumlar tersine dönüyor ve sorgulanıyordu. Kilisede dinle ilgisi olmayan biri de ayin yapıyordu. Ardından da bir eşek getiriyordu. Eşeğin anırması ayin dualarının alayı olarak kabul ediliyordu. Hasılı pazar ayinine, Noel veya Paskalya'ya kıyasla sıradan bayramların alışılmış akışının dışında bir karşı bayram söz konusuydu. Günümüzde bayramların siyasi dinsel anlamı kaybolmuştur. Onun yerine toplumsal düzene karşı çıkış yöntemi olarak alkole ve uyuşturucuya başvurulur ve böylelikle bir anlamda yapay bir delilik yaratılır. Bu özünde deliliğin bir taklididir ve delilikle aynı durumu yaratarak toplumu tutuşturma girişimi olarak kabul edilebilir. Kesinlikle yapısalcı değilim. Yapısalcılık bir analiz kipliğinden başka bir şey değildir. Örneğin, delinin içinde bulunduğu koşullar orta çağdan günümüze nasıl değişti? Bu değişim için gerekli koşullar nelerdi? Yalnızca tüm bunları analiz etmek için yapısalcı yönteme başvuruyorum. Orta çağda ve Rönesans'ta delilerin toplumun bağrında var olmalarına izin verilmişti. Köyün delisi olarak adlandırılan kimse evlenmiyordu, oyunlara katılmıyordu, başkaları tarafından besleniyor ve destekleniyordu. Şehirden şehre dolaşıyordu. Kimi zaman orduya katılıyordu, seyyar satıcılık yapıyordu. Ama çok kudurmuş ve tehlikeli olduğunda ötekiler şehrin dışında küçük bir ev inşa ediyor ve onu geçici olarak oraya kapatıyorlardı. Arap toplumu deliler karşısında her zaman hoşgörülüydü. 17. yüzyılda Avrupa toplumu deliler karşısında hoşgörüsüz oldu. Bunun nedeni, dediğim gibi, sanayi toplumunun oluşmaya başlamasıydı. 1650 öncesinden 1750'ye kadar Hamburg, Lyon, Paris gibi şehirlerde sadece delileri değil, yaşlıları, hastaları, işsizleri, aylakları, fahişeleri, toplumsal düzenin dışında olan herkesi kapatmak için büyük boyutlu binaların nasıl inşa edildiklerini de anlattım. Kapitalist sanayi toplumu başıboş grupların varlığına hoşgörü gösteremezdi. Paris'in nüfusu olan 500.000 kişinin 6.000'i kapatılmıştı. Bu binalarda hiçbir tedavi etme niyeti yoktu. Herkes zorunlu çalışmaya tabiydi. 1665'te Paris'te polis yeniden örgütlendi. Böylece toplumsal oluşum için bir satranç tahtası oluşuyordu. Polis kapatılan başıboşları sürekli gözetliyordu. Tarihin cilvesi şudur ki, modern akıl hastanelerinde çalışma yoluyla tedavi sürekli uygulanmaktadır. Bu uygulamanın altındaki mantık ortadadır. Eğer çalışmaya yatkın olmamak deliliğin birinci ölçütü ise, deliliği iyileştirmek için hastanede çalışmanın öğretilmesi yeterlidir. Oysa delilerin durumu 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl başına niçin değişti? Pinel'in 1793 yılında delileri salıverdiği söylenir. Fakat onun özgür bıraktığı sadece sakatlar, yaşlılar, aylaklar, fahişelerdir. Delileri kurumlarda bırakmıştır. Bu olay bu dönemde meydana gelmişse, bunun nedeni 19. yüzyıl başından itibaren sanayi gelişme hızının artması ve kapitalizmin temel ilkesi olarak proleter işsizler sürüsünün yedek iş gücü ordusu olarak kabul edilmesidir. Bu nedenle çalışabilecek durumdayken çalışmayanlar kurumlardan çıktılar. Ama burada da ikinci bir ayıklama süreci işledi. Çalışmak istemeyenler değil, çalışma yeteneği olmayanlar, yani deliler, kurumlarda bırakıldılar. Ve hastalıkları karakterle ilgili veya psikolojik nedenler taşıyan hastalar olarak kabul edildiler. Böylece o zamana kadar bir kapatma kurumu olan şey, bir akıl hastanesi, tedavi organizması haline geldi. Bunu 1. Fiziksel nedenlerle çalışma yeteneği olmayanları kapatmak amacıyla, 2. Bedensel olmayan nedenlerle çalışamayanları kapatmak amacıyla hastanelerin yerleşmesi izledi. Bundan böyle zihinsel hastalıklar tıbbın nesnesi haline geldi ve psikiyatri denen toplumsal bir kategori doğdu. Psikiyatriyi inkar etmeye çalışmıyorum ama delinin bu tıbbileştirilmesi tarihsel olarak çok geç meydana geldi ve bu sonucun delinin konumu üzerinde derin bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Dahası eğer bu tıbbileştirme meydana gelmişse bu biraz önce söylediğim gibi tamamen iktisadi ve toplumsal nedenlerledir. Deli bu şekilde akıl hastasıyla özdeşleşmiş ve akıl hastalığı denen bir şey keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Akıl hastaneleri fiziksel hastalıklar için hastanelerle simetrik bir şey olarak kurulmuştur. Delinin bizim kapitalist toplumlarımızın bir serüveni olduğu söylenebilir. Ve bana öyle geliyor ki özünde delinin statüsü ilkel toplumlarla ileri toplumlar arasında hiç değişmez. Bu durum bizim toplumlarımızın ilkelliğini gösterir. Hasılı bugün toplumlarımızın hala sahip oldukları sarsıcı karakteri göstermek istedim. Eğer günümüzde delinin konumuna bir şey az da olsa yeniden değer verdiyse, bu psikanalizin ve psikotropların ortaya çıkmış olması olurdu. Ama bu atılım henüz başlamıştır. Toplumumuz delileri hala dışlıyor. Bunun sadece kapitalist toplumların durumu olup olmadığını ve sosyalist toplumlarda durumu ne olduğunu bilmeye gelince, sosyolojik bilgin bu konuda bir yargı yürütmek için yeterli değildir. Cilt 2, sayfa 128-135, çeviren Işık Ergüden.